Ayrım 12.
Bayram etmeniz gerekiyordu, yas tutmak değil. Sonra bir kedi zerafeti ve yumuşaklığıyla yanından kalkıyor. Sizi baş başa bırakayım diyor. Kusura bakmayın, saygısızlık etmek istemedim. Ama bizlere haksızlık ettiğinizi düşünüyorum. Aşk ve devrim. Sizler aşktan ve devrimden konuştunuz hep. Bizler aşkın ve devrimin çocuklarıyız. İkisinin de yanağına birer öpücük konduruyor. Tanıdık bir şarkı mırıldanarak odadan çıkıyor. Hüzünlü bir türküm oldu enternasyonal. Küçük Akdeniz kasabasının bahar şenliğine katılan konukların buyur edildiği sofra, denizin hemen üstündeki mor salkımlı çardağın altına kurulmuştu. Denizden esen hafif, güzel yel, salkım çiçeklerini masanın beyaz örtüsünün üzerine, kadehlere, tabaklara savuruyordu. Havada ızgara balık, anason, leylak kokusu vardı. Biraz önce Akdeniz güneşinin altında, konuklara Likya harabelerini gezdirirken kulağına eğilip, "Sizi gençlik yıllarımdan tanıyorum. Ben de aynı yollardan geçtim." diye fısıldayan belediye başkanı, sanatçı, yazar, aydın, demokrat konukları şerefine kadeh kaldırdı. Dönüş izleyen günlerdeydi. Şenlik çağrısı, mor salkımlı çardaklarını, Likya mezarlarını, denize kadar inen çam korularını ve bu balık ve leylak karışımı kokusunu özlediği kasabayı yeniden görmek için fırsat olmuştu. Reddetmedi. Üstelik hala hatırlayanlar bulunduğunu düşünüp sevindi. Uzun sofranın bir köşesine iki kadın yan yana oturmuşlardı. Genç kadın yazarın adını biliyordu ama yazdıklarını henüz okumamıştı. Bu şenlikte tanışmışlar, hayatlarının ne kadar benzeştiğini fark etmişler, hemen dost olmuşlardı. Bir süre tutuklu kaldığını, ağır işkence gördüğünü duymuştu. Görünüşte yumuşacıktı, dokunsan kırılacak gibiydi. Bu yumuşacık, kırılgan görüntünün ne kadarının doğal olduğunu, ne kadarının oynadığını kestiremiyor ama aralarında ne olduğunu tam çıkaramadığı bir benzerlik olduğunu seziyordu. Kızgın güneşin altında, antik kalıntıları gezerken söylediği bir söz, bir yorum, kendini alçak gönüllü bir tavırla öne çıkarması, hesaplı olduğunu hemen fark ettiği bir içtenlik, hepsini iyi bildiği, neredeyse profesyonel diyeceği davranış biçimleri, 10 yıl, 20 yıl önceki kendisi. Genç yazar kadın, belki tam da bu yüzden, kendi geçmişine bir yolculuk olduğu için ilgilendiriyordu onu. Çardağın hemen arkasındaki kahveden bozma restorandan, sürekli değişen, karman çorman bir müzik geliyordu. Acılı arabesk şarkıları, yöre türküleri, oyun havaları. Oyun havalarını Chopin valsleri, Arjantin tangoları, tangoları sirtaki ya da rebet havaları izliyordu. Bütün sofraların en sıkıcı, en gergin anıydı. Garsonlar herkese ne alacağını soruyorlar. Önemli konukları ağırlama heyecanıyla her zamankinden daha beceriksiz davranıyorlardı. Çatal bıçak şakırtıları, birbirine karışan konuşmalar, elden ele gezen meze tabakları. Bira yeterince soğuk değil. Beyaz şarabımız yok efendim, arzu ederseniz hemen aldırırız. Balıklardan ne var? Mor salkım çiçekleri tabaklarına, kadehlerine, saçlarına düşüyordu. Kendilerinden hoşnut, hatta mutluydular. Bu marşlar da nereden çıktı şimdi, dinlesene. Müziğe kulak kabarttı. Bir süre sessizce dinledi. Yıllar öncesinin devrimci marşları, türküleri. Son sözümüz söylenmedi, kavga yeni başlayacak. Ege Denizi kararınca, 1 Mayıs, 1 Mayıs, birbirine ardına diziliyordu. Herhalde bu bant bize ikram olsun diye kondu. Kabul et ki ince bir düşünce. Birilerinin hala bunları hatırlaması güzel değil mi sence? Evet anlamında hafifçe başını salladı, çevresine baktı. Kimse müziğin farkında değildi ya da farkındaydılar ama aldırmıyorlardı. Herkes bir ağızdan konuşuyor, masadan tek tek sözcüklerin seçilemediği bir uğultu yükseliyordu. Tam o anda oldukça sert bir ahtapot parçasını bıçakla kesmeye uğraşırken müzik birden değişti. Biri teybin ses düğmesini sonuna kadar açmış gibi yükseldi. Enternasyonal, küçük bir Akdeniz kasabasının kahveden bozma, eğreti restoranın açık penceresinden, mor salkımlı çardağa, meze tabaklarıyla dolu sofraya, rakı ve şarap kadehlerine doğru yayıldı. Orada umarsız bir tur atıp, arkadaki çamlarla kaplı tepelere, kayalık yamaçlara, masmavi denize doğru yöneldi. Ağaçlara, kayalara, sulara çarpıp belleğinin en derin köşelerinde yankılandı. Elindeki kadehi masaya bırakıp yankının peşi sıra gitti. Çok büyük, çok görkemli, çok kalabalık bir meydanda, kızıl bayrakların altında enternasyonel söyleniyordu. Belki 10, belki 50 dilde birden. Ve yüz binlerce kişiden oluşan bu muazzam koro, hangi dilde söylerse söylesin, enternasyonel sözcüğünde hep aynı anda buluşuyordu. Kızıl Meydan'da başlarının üstünde Kremlin'in kızıl yıldızı parlıyordu. Muhteşem bir ayinde gibiydiler. Söyledikleri marş inançlarının ilahisiydi. Bütün insanlığı büyük Ütopya'nın cennetine taşıyacak büyülü şarkıydı. Enternasyonali başka ülkelerde, başka meydanlarda, başka kentlerde de dinlemişti. En çok İspanya İç Savaşı'nda uluslararası gönüllü birlikleri İspanya'yı mağlup, yorgun, kederli terk ederlerken hepsi kendi dillerinde söylediklerinde sevmişti. Yenilgide bile hala umudu ve inancı dile getirdikleri için. Enternasyonali grev çadırlarında işçilerle birlikte söylemiş, dağ köylerinde, pamuk tarlalarında, gece kondularda kadınlara öğretmişti. Uyan artık uykudan uyan, uyan esirler dünyası. Onu yanık türkülerinin, kıvrak oyun havalarının yanına katmalarını umutla, gururla izlemiş, doğruluğunu yanlışlığını hiç sorgulamamıştı. O inancın türküsüydü. Gökyüzünü değil yeryüzünü fethe çıkmış olanların çığlığıydı. İnancın başladığı yerde başlar, inancın tükendiği yerde susardı. İnanmazsın ama işçi korosuna Enternasyonel'in Türkçe sözlerini belletmeye çalıştığım için hüküm giymiştim ben, dedi gülerek. Sahi bir zamanlar işçi koroları vardı. En umulmadık yerlerdeki fabrikalarda, en akla gelmedik küçük atölyelerde işçi hücreleri, parti birimleri, uyanık işçiler olurdu. Gece otobüslerinde, Anadolu yollarında, kentten kente, fabrikadan fabrikaya dolaşılırdı. Aşklar yollarda yaşanır, yollarda tüketilirdi. İşçi sınıfına bilinç dışarıdan götürülürdü. Kendilerini bir ışık, bir meşale olarak görür ve ben yanmasam, sen yanmasam, biz yanmasak, nasıl çıkar karanlıklar aydınlığa dizelerini gururla tekrarlarlardı. Gece kondularda, işçi mahallelerinde buluşulur, sabahlara kadar konuşulur, tartışılır. İlk trenlere, ilk otobüslere yetişilip sabah vardiyalarına, okullara, işlere dağılınırdı. Gösterişli uzun sarı saçlarını gizlemek, sıradan görünmek için başına bir eşarp bağlar, uzun pardüsüler giyerdi. Kadın işçi eğitimlerinde, artı değeri anlatırken gencecik işçi kızların, işçi kadınların gözlerinde izlediği pırıltı, teorinin bir kez daha doğrulanması gibi gelirdi ona. Hele konuyu kavrayıp da, ellerine kalemi kağıdı alıp patronun kendilerini ne kadar sömürdüğünü hesaplamaya başladıklarında, sonucun tüm emeklere, tüm işkencelere, zindanlara, sürgünlere değdiğine inanırdı. Tarihsel maddeciliği anlatırken, insanlığın geçtiği evreleri bir bir saydıktan sonra, tarihin tekerleği geriye dönmez. Sınıfsız, sömürüsüz, savaşsız bir topluma varmak sadece bir hayal, bir ütopya değil, zorunluluktur diye bitirirdi dersleri. Sonra hep birlikte türküler, marşlar söylenir, demli çaylar içilir, geleceğin mutlu toplumundan, dünya cennetinden konuşulurdu. Tarihin tekerleğinin geriye dönmeyeceğine, bu kavganın en sonuncu kavga olduğuna inanırdık. Bizler değilse bile çocuklarımız, onlar da olmazsa torunlarımız zaferi mutlaka göreceklerdi. Bu köhne düzen yıkılacak, geleceğin aydınlık dünyası acılarımızın, ölülerimizin, hayatlarımızın üzerine basarak da olsa kurulacaktı. Enternasyonel, isyanın olduğu kadar umudun da türküsüydü. 1990'ın 1 Ekim günü, yıkılan Berlin duvarı boyunca bunları düşünerek yürüdüm. Hava olağanüstü güzel ve ılıktı. Çok renkli, çok dilli, çeşit çeşit giysili bir kalabalık, duvarın çevresindeki çimenlere, yollara yayılmıştı. Berlin duvarından ne müzik ne de gürültü denebilecek tuhaf bir ses yükseliyordu. Afrika tamtamlarını hatırlatan ritmik darbelerin sesi. Duvar boyunca yüzlerce kişi ellerinde çekiçlerle duvardan irili ufaklı parçalar koparıyorlar, yanlarında getirdikleri plastik torbalara dolduruyorlardı. Hiçbir zaman sevmediğimiz ama ütopyamıza kavuşmak için acı bir ilaç gibi zorunlu olduğuna inandığımız bir şehrin iki yanındaki iki dünyanın farklılığını, aşılmazlığını simgeleyen, aslında tarihi yanılgımızın itirafı olan o yıkılmaz, aşılmaz, ürkütücü duvar, önüne gelenin bir çekiç vurduğu ve küçük bir anı parçacığı sosyalizmin çöküşünün anısı, söktüğü hantal bir maskaraya dönüşmüştü. Duvarın hemen önünde kurulmuş tezgahlarda duvar parçaları, küçüğü bir, büyüğü 2,5 marktan satılıyordu. Yüzyıllık hayaller, üç sosyalist kuşağın umutları, inançları, yaşamları, milyonların hayatlarıyla ödedikleri bedel bu kadar ucuzlamıştı. Brandenburg kapısının batı yönünde durdum. Bir zamanlar önünde silahlı milislerin beklediği görkemli kapı ardına kadar açıktı. Hiçbir engel, hiçbir dikenli tel, doğu tarafında bile tek bir milis yoktu. Unter der Linden bulvarı, Brandenburg kapısının heykel ve kabartmalarla bezenmiş takının altından geçerek batıdan doğuya kesintisiz uzanıyordu. Tıpkı 1890'larda, 1910'larda, 1940'larda olduğu gibi. Kapının mermer sütunlarından birine dayanıp gözlerimi kapadım. İşçiler ellerinde kızıl bayraklarla Enternasyonel'i söyleyerek Unter der Linden'den akmaya başladılar. Sonra Spartakistler geldi. Kanlar içindeydiler, yaralıydılar. Sonra 1930'larda, 1945'te başlarını da Enternasyonel söyleyerek geçti. Brandenburg kapısının altından. Sonra duvar örüldü, kapılar kapandı, dikenli teller gerildi. Şehir ortasından bıçaklandı. Duvarı aşmak isteyenlere hain dedik. Neden? Neden duvarlar ördük, dikenli teller gerdik? Bu engelleri aşmak isteyenleri neden vurduk? Vurulduklarında neden görmezlikten, duymazlıktan geldik? Ellerinde kızıl bayraklarla bu kapının altından Enternasyonel'i söyleyerek geçenler daha güzel, daha özgür bir dünya kurmak için çıkmışlardı yola. Neden başaramadık? Çekiç sesleri tek düze, ısrarlı, inatçı, ahenkli sürüyordu. Duvarın önünde şipşak hatıra fotoğrafları çekiliyordu. Yıkılmış Berlin duvarı hatırası, o müthiş 1989 sonbaharının yenilgimizin hatırası. Duvar boyunca bir baştan bir başa adımlarımı, hayatımı, geçmişimi sürükleyerek yürüdüm. Artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını, o güne kadar yetindiğimiz hazır klişe cevapların geçersiz kaldığını, ütopyamız tartışmasız, benzersiz, rakipsiz ve ebedi olsa da ona doğru giden yolları yanlış seçtiğimizi düşünerek ve duvardan küçüğü 1 mark, büyüğü 2,5 marklık parçalar koparan çekiçlerin seslerini dinleyerek yürüdüm. Şimdi bir Akdeniz kasabasında, denizin tam üstündeki kahveden bozma mor salkımlı meyhanede şerefimize Enternasyonel çalıyor. Ve sanırım bunu yalnızca biz ikimiz, iki kadın fark ediyoruz. İşkencedeyken Enternasyonel'i mırıldanırdım. Bense bembeyaz çakıl taşlarını yalayan bir deniz düşünürdüm. Asker mutfağından bozma gözaltı koğuşu tıklım tıklımdı. Ranzaların üzerine tırmanıldığında kışlanın avlusu, asker koğuşları, garajlar, cephanelikler, tombul memeli kızlar türküsünü söyleyerek sabah talimi yapan acemi askerler, bir de tam karşıda Ankara Kalesi görünürdü. Yeni getirilenlerin erkekler koğuşuna vatan hainin akaratları ve tekme tokat eşliğinde nasıl ite kaka sokulduklarını, gözaltından birilerinin alınıp plakaları gizlenmiş siyah arabalara bindirilip bir yerlere götürüldüklerini ve akşam vakitlerinde kalenin yavaş yavaş kararıp gecekondu mahallelerinin ışıklarının ateş böcekleri gibi yandığını seyrederlerdi. Bir sabah siyah araba onu almaya geliyor. Arabanın arka koltuğunu hoyratça itiyorlar. Gözleri anında siyah kalın bir bantla bağlanıyor. İki yanına binen iki adam kollarına yapışıyor. Uzun uzun dolaştırılarak, kaç dakika, kaç saat geçti aradan bilmiyor, şehir dışında bir yere götürülüyor. Ordu gençlik el ele diye alay ettiklerini duyuyor. Oysa ben bu sloganı hiç söylememiştim. Gözleri bağlı, iki yanında, düşman oldukları kollarını acıtırcasına sıkmalarından, ayağı sendeledikçe uçtu uçtu diye alay etmelerinden belli olan iki kişi, yüzlerce basamakmış gibi gelen bir merdivenden aşağı indiriyorlar. Gözlerindeki siyah bantı çözüyorlar. Tepeden sallanan sönük, sarı bir ışıkla aydınlanan, büyücek bir hücre görünümünde taş bir oda. Odanın tam ortasında, ışığın altında tahta bir sandalye, sandalyenin karşısında, kapının yanında, üzerinde eski bir daktilo olan, Remington'da hatırlıyor. Çekmecesiz, dümdüz bir masa. Duvarlarda cop, pense, ip, kelepçe gibi, işkence aleti oldukları ilk bakışta anlaşılan, ve korku yaratmak için özel olarak düzenlenmiş alet edevat asılı. Masada, daktilonun önünde zayıf, yaşlı, kederli bakışlı bir adam oturuyor. Sarı ışığın altında bir ölüyü andırıyor. Odada başka kimse yok. Fısıltı ile, "Neden yaptın kızım?" diyor. Sesi gerçekten de yumuşak, dost, kederli. "Neyi neden yaptım?" diye soruyor. Tam o sırada içeri giriyorlar. Ellerinde kalın dosyalar, İnce çubuklar ve elektrik kabloları var. Dehşet içinde. Bağırmak, kaçmak, bir fare olup deliklere sığınmak istiyor. Sonraki günlerde her şey bitip külçe halinde koğuşa atıldığı zaman işkencenin en müthiş anının çırılçıplak soyulduğunuz, üzerinize soğuk sular boşaltıldığı, elektrik verildiği veya Filistin askısına asıldığınız dakikalar, saatler değil, hazırlıkları izlediğiniz anlar olduğunu anlıyor. Acı duyma ve ölüm korkusunun, acının ve ölümün kendisinden daha müthiş olduğunu öğreniyor. Sandalyeye oturmasını söylüyorlar. Kollarını sandalyenin arkasına bağlıyorlar. İşkence hakkında okuduklarını, duyduklarını, dinlediklerini hatırlıyor. Güzel bir şeyler düşünmeye çalışıyor. Gözünün önüne bir yol getiriyor. Bir Ege yolu. Bir yanı zeytinlik, bir yanı bembeyaz çakılları yalayan deniz. Sular önce çakılları örtüyor, sonra usulca çekiliyor. Çakılların üstünde ıslak, parlak bir iz kalıyor. Sonra acı ve utanç bütün resimleri, bütün hayalleri kan rengine boyuyor. Avaza çıktığı kadar bağırıyor. Küfürler, hoyratlıklar, edepsizlikler ya da hadi kızım söyle de kurtullar arasında akım vermeyi, örselemeyi bir an durdurduklarında acı tıpkı çakıl taşlarını yalayan minik dalgalar gibi usul usul çekilirken yine o yola, o denize dönüyor. Bilinci bulanmaya başladığında ve artık ne söylediklerini, ne istediklerini seçemez, acıyı hissetmez olduğunda hatırladığı tek şey, pıhtılaşmış kan rengi suyla dolu bir kuyuyla bembeyaz çakılları yalayan billur renkli bir su arasında sonsuz bir teviye bir gidiş geliş. Konuşmuş muydun? Söyleyecek fazla şeyim yoktu. Partide sandıkları kadar önemli bir yerde değildim. Ağırlıklı olarak legalde çalışıyordum. Korumaya çalıştığım biri vardı. Onu ele vermemeye çabaladım. Bütün direncimi, gücümü onu korumaya yoğunlaştırdım. Başardığımı sanıyordum ama yine de yakalandı. Hiç ilgisi kalmadığını sandığım bir adres verdim. Meğer evdeki kadınla ilişkisi varmış, orada buldular. Sevgilin miydi? Evet, sevgilimdi. Yollarda yitirdiğim biri. O mu yollar mıydı tutkuyla sevdiğim bilmiyorum. Onu ben ele verdim. İstemeden. İstemeden olduğuna inandın mı? Niye öyle inanmamış gibi bakıyorsun peki? Kömür ızgarasında kızarmış taptaze balıklar konuyor tabaklarımıza. Boşalmış kadehlerimize içkiler dolduruluyor. Masada çok sesli bir uğultu, çatal bıçak şıkırtıları, servis telaşı. Tepte enternasyonel çalıyor. 10 yıl sonra artık daha deneyimli, bağlantılarını tam çözemediklerini, sadece legal alanı bildiklerini anlıyor. Bu defa kolay atlatıyor. Koz olarak çocuğu kullanmayı deniyorlar, çocuk ninesinin yanında. Çocuğu rehin alma tehditleri de sökmeyince, bildiklerinin ötesinde söyleyecek bir şey olmadığına inanıyorlar. Sendikadaki işçi eğitimlerinde, işçilere enternasyoneli öğretip öğretmediğini soruyorlar. Evet, öğrettim diyor. Hem sözlerini hem de müziğini öğrettim. Ne sözlerinde ne de müziğinde suç vardır. Enternasyoneli öğretmeyi yasaklayan bir yasa maddesi olduğunu sanmıyorum. Birden kendisi de şaşarak çılgınca bir şey yapıyor. Enternasyonel söylemeye başlıyor. İçinden, yüreğinden gelerek kısık bir sesle tüm inancıyla söylüyor. Uyan artık uykudan uyan, uyan esirler dünyası. Özel sorgu odasının taş duvarlarında enternasyonel yankılanıyor. Sesi gitgide yükseliyor, pürüzsüzleşiyor. Giderek artan bir özgüvenle haykırıyor. Bu kavga en sonuncu kavgamızdır artık. Enternasyonelle kurtulur insanlık. Suratında şiddetli bir tokat şaklıyor. Tokatın indiği yer acıyor ama fazla değil. İçinde anlatılmaz bir ferahlama ve kurtuluş duygusu. Neşeli, mutlu öğle yemeği başarıyla sürüyor. Tabağındaki iştah açıcı balık olduğu gibi duruyor. Belediye başkanı ilgi gösteriyor. Yoksa yanlış mı getirdiler? Balık sevmez miydiniz? Yok, hayır. Aksine çok severim. Ağır ağır yiyorum. Çardağın arkasındaki kahvede çalan enternasyonel bitmek üzere. Son dörtlüğün son dizeleri. Bu kavga en sonuncu kavgamızdır artık. Enternasyonelle kurtulur insanlık. Kavgamızın sonuncu kavga olduğuna, tarihin sonuna doğru yaklaştığımıza, bunun bir ütopya değil, bilimsel bir gerçek olduğuna inanırdık. Görevimiz, tarihin ileriye doğru akışını kolaylaştırmak, hızlandırmaktı. Bu çürümüş, köhne düzeni işçi sınıfı yıkacak, yeni bir dünya kuracaktı. Her şeyin bu kadar basit olmadığını, pek çok sorunun cevapsız kaldığını düşünürdüm bazen. Örgütlerin sert, duyarsız, askeri disiplinleri içinde bu sorular sorulmaz, tartışılmazdı. Mutlak doğrular vardı. Ben bu mutlak doğrulardan o zaman da kuşku duyardım. Bir şeylerin aksadığını sezerdim. Ama hemen ardından bu mutlak doğrulardan değil, kendi imanımdan kuşkulanırdım. Yüksek sesle sorulan her soru, tartışılmaya başlanan her doğma, eleştirilen her yönetici, yüce amacı yıpratabilir, düşmanın işine yarayabilirdi. Hatalar, suçlar, belki de cinayetler, davaya zarar vermemek için, inanç uğruna ve en iyi niyetlerle işlenirdi. Amacın yüceliği tüm araçları haklı kılardı. Duvarın çöküşü simgeydi, olacakların habercisiydi. Büyü, duvarın yıkılışıyla birlikte bozuldu. Herkes bir ağızdan, kral çıplak diye bağırmaya başladı. Orta yerde, neye inanacağımızı bilmeden, zırhsız, korumasız, güçsüz öylece kalıverdik. Heykellerimizin boynuna kalın halatlar bağlayıp, başları üstünde haç çıkaran papazların lanetli duaları eşliğinde, yerlerde sürükleyip parçaladılar. Uzaktaki aydınlığın ve kurtuluşun simgesi kızıl yıldızları, gökyüzünden indirip ayaklar altında çiğnediler. Bayrakları yırttılar, deldiler, mızraklarının ucuna taktılar. Yüzyılın kiniyle, inanılmaz bir hırs ve nefretle her şeyimizi yerle bir ettiler. Müzik şimdi bütün görkemiyle çardağın altındaki masada yankılanıyor. Enternasyonelle kurtulur insanlık. Ben artık kurtuluşa inanmıyorum. Kurtarıcılara da, diyor genç kadın. Her şey boşuna mıydı peki? Yalnızca o anı yaşarken bir anlamı var. Üzerinde düşünmeye başlayınca her şey gibi bizimki de anlamsızdı. Bak, enternasyonel sustu. Ne başladığını ne de bittiğini ikimizden başka fark eden oldu. Ne bir sivil polis defterine not aldı, ne jandarma çardaklı meyhaneyi bastı, ne kimse tutuklandı, ne askerler tüfeklerini üstümüze doğrulttu, ne gözlerimiz bağlanıp işkenceye götürüldük. Hayır, hiçbir şey olmadı. Kuşlar mor salkımlı çardağın üstüne inip kalktılar. İçki kadehlerimize mor salkım çiçekleri düştü. Masadakiler sohbetlerine devam ettiler. Balıklı tabaklar değiştirildi, tatlılara meyvelere geçildi. Göz göze geliyorlar. Ağlıyorsun. Ağlıyorum. Gözlerini kimseler görmeden silmeye çalışıyorlar. Boğazlarına bir şey takılmış da öksürüyormuş gibi yapıyorlar. Enternasyonel çalıyor ve kimse aldırmıyor. Kimse çatalını, bıçağını, yemeğini bırakmıyor. Hiçbir polis memuru, hiçbir ajan, hiçbir savcı başını çevirip bakmıyor, ilgilenmiyor. Bir sahil kasabasında bir öğle vakti. Enternasyonel hüzünlü bir türkü gibi yükselip, sonra yine kendi kendine susuyor. Bir şehri hatırlamak. Şehirlerin her birinin rengi başkaydı. Kokusu, sesi, hüznü de. Mevsimler her birinin üstünde başka dururdu. Sonbahar yapraklarını, bahar çiçeklerini, güneşi, karları, sevinçleri, hüzünleri her biri bir başka edayla taşırdı. Sürekli huy değiştirirlerdi. Yaşanırken başka, anılarda, anlatımlarda başka, sevinçlerde, kederlerde, zaferlerde, yenilgilerde, her yaşta, her aşkta başkaydılar. Kimi zaman sevecen, kimi zaman hain, değişken ve gizemliydiler. Kimileri sakin, barışçı, hüzünlüydü. Kimilerinin silahları, hançerleri vardı.